Hanneke Faber istifa etti mi?
Etmedi.
Pat Gelsinger?
O da etmedi.
Satya Nadella?
O da duruyor.
Abi biz bu işi bilmiyoruz ya. Allah bak ben sana söyleyeyim.
Biz bu işi biliyoruz. Onlar bilmiyor. Ama zamanla öğrenecekler.
Vallahi onlar öğreniyor, biz burada çekiyoruz ama yani acısını. Onlar öğrenecek diye. Koca koca insanlar kaç yaşına gelmişler.
Bunun çözümü belli abi. Hanneke Faber nerede? Logitech. Pat Gelsinger nerede? Intel. Satya nerede? Microsoft. Ürünlerini almayacağız. Onlar öğrenecekler.
Sadece Apple diyorsun.
Sadece Apple değil canım. AMD var, Nvidia var, Logitech yerine tamam. Ne bileyim SteelSeries var. Şimdi yine marka vermeye başladık, insanlar diyecek ki SteelSeries'den. Hayır. Yok arkadaşlar, tekrarlıyoruz. Bizim sponsorumuz yok.
Evet. Peki recall var mı bu hafta?
Recall da yok, Microsoft da yok.
Oh ya, tamam abi. Bu bölüm güzel geçecek. Sinirlenmeyeceğiz o zaman. Intel var galiba abi.
Intel var, bir de Google var ama onlar sinirlenmelik değil de daha dalga geçmelik gibi. Heh, ben çok sinirlenecek bir haber bulmadım bu hafta sana. Eyvallah. Dedim ki Meriç'in bu haftayı şöyle bir huzurlu başlatsın, güzel geçirsin. O yüzden bu hafta sakin sakin ilerleyeceğiz gibi abi.
Tertemiz, tertemiz. Birazcık da öyle olsun. O zaman Apple'la mı başlıyoruz?
Başlayalım.
It's Glove Time isimli bir etkinlik olacakmış. Burada da bazı ürünler duyuracakmış Apple.
Apple'ın her sene düzenlediği, belki de en ilgili beklenen etkinliği It's Glove Time, bu seneki ismi, 9 Eylül'de yapılacak. Apple duyurdu. Bu etkinlikte iPhone ailesi ve Apple Watch ailesi yenileniyor. Bu sene iPhone 16 serisini bekliyoruz. Tabii Pro'larla birlikte. Apple Watch'ta da 10 ve Ultra 3'ü bekliyoruz. Belki yeni bir SE gelir mi bilmiyorum. İnsanlar şeyi sorabilir. Ya M4 işlemcili MacBook'lar ne oldu? Onlar genelde Ekim ayında tanıtılıyor farklı bir etkinlikte. O yüzden oradan bir ses çıkmayacaktır. Fakat bu seneki iPhone'ların önemini tabii ki Apple'ın Haziran ayında duyurduğu Apple Intelligence ve aynı zamanda Apple'ın yine Haziran ayındaki etkinliğinde duyurduğu tüm işletim sistemlerinin tam çıkış tarihi de bu etkinlikte verilecektir. Zaten 9 Eylül'den sonraki ilk programımızda Apple'ın etkinliğinden kesinlikle bahsedeceğiz.
Bu yılki ismi It's Glove Time dedim. Bu genel olarak böyle her yıl değişik isim mi veriyorlar?
Her yıl tanıtacakları şeye göre ya da kendi temalarına göre farklı isim veriyorlar.
Ya bunlar etkinlik yapıyor, onu bunu duyuruyor, tamam mı? Ama sonra neymiş? İşçi çıkaracaklarmış. Yani bu ne peyriz, bu ne lahana turşusu buraya. İşçi çıkaracağına o etkinliği yarım saat kısa yaparsın. Böyle mi işliyor bilmiyorum ama.
İşte gerçekten böyle işlemiyor abi. Keşke böyle işlese. Ya Apple Books ve News servisleri, hizmetleri var. Kitaplar ve haberler. Burada çalışan 100 kişinin işine son vereceğini açıkladı. Fakat bir yandan da bu 100 kişiye diyor ki 60 gün boyunca yine Apple'daki iş ilanlarına başvurma hakkınız var. Yani 60 gün boyunca bu insanlar hem içeride hem de dışarıda iş arayıp bir yandan da maaşlarını almaya devam edebilecekler. Fakat uygun bir pozisyon içeride veya dışarıda bulamazlarsa yollar tamamen ayrılacak. Ancak burada şey dikkatini çekti mi Meriç? Bu işten çıkarma rakamı hem epey sınırlı, yani 100 kişi, hem de çok spesifik bir departman. Diyor ki haberler ve kitaplardan çıkaracağız diyor. Hani bunu o yüzden işten çıkarma deyip de Intel'le, Cisco'yla, Microsoft'la, Dell'le aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü onlar mesela işçilerinin %10'unu 15'ini çıkarıyor birden. Ve bunu neredeyse şirketin bütün departmanlarını etkileyecek şekilde yapıyorlar. Apple hem departman bazında çok spesifik, hem de büyüklük olarak oldukça hani sınırlı kalacak şekilde yapıyor. Tabii ki övmüyoruz. Hani işten çıkarıyor ama öyle güzel çıkarıyor ki helal olsun demiyoruz.
Apple fanları olarak abi Apple bir işçi çıkardı geçen. Görmen lazım. Çok güzel çıkarıyorlar be gibi.
Hak ediyorlar, ben de alacağım bir tane Apple Watch alayım falan. Hani öyle demiyoruz ama yine en azından kötünün iyisi bir haber. Hani öyle baktığımızda. Bu arada neden Books and News? Şu yüzden, şimdi kitaplar ve haberler kısmı servis kategorisinin içinde yer alıyor. Ve bu servis kategorisi Apple'ın mesela geçen sene %14 gelir artışı yaşayan kategorilerinden biriymiş. Fakat bunun içinde kapladıkları yer çok küçük. Ve özellikle her ikisi de abonelik sistemine dayanmadığı için, yani sürekli bir nakit akışı sağlayan gelir modeli olmadığı için, muhtemelen Apple burada zaten ileride küçülmeye gitmek istiyor. Belki zamanla unutulacak ve hatta kapatacağı bir özellik bile olabilir. O yüzden de yavaş yavaş böyle işten çıkarmalarla minimum efor üzerinden bu servislerini yürütmeyi düşünüyor. Bu yüzden de 100 kişi işten çıkaracakmış.
The Wall Street Journal'a göre Apple OpenAI'ye yatırım yapmak için hazırlanıyormuş. Bir kez daha AI haberine giriş yapmış olduk.
E tabi teknoloji gündemi olacak, dedikodusu olacak da yapay zeka haberi olmayacak mı? Olacak. Apple zaten Apple Intelligence'la birlikte OpenAI'la çalışacağını söylemişti Haziran ayında. Burada OpenAI'la olan ilişkisini daha da ilerletmek istiyormuş diye bir yorum yapabiliriz. Fakat burada şunu düşünmemek lazım. OpenAI'ya sadece Apple yatırım yapacakmış, bir hani para bağlayacakmış ve ortaklığa girecekmiş diye düşünmemek lazım. Çünkü Thrive Capital isimli bir firma varmış. Yine bu yatırımları düzenleyen, şirketlere fonlama kampanyaları ve paketleri hazırlayan bir firma. Bu yatırım veya fonlama paketini de yine Thrive Capital yapıyormuş OpenAI için. Ve bu yatırım paketinde Apple'ın yanı sıra Microsoft ve Nvidia da yer alacakmış. Ya da en azından yer alacağı düşünülüyormuş. Microsoft zaten şaşırtmadı çünkü Microsoft'un OpenAI'da hali hazırda son 5 yılda 13 milyar dolarlık bir yatırımı var. Hatta o yüzden Microsoft'un Windows, Office, Visual Studio ve Bing gibi hizmetlerinde ChatGPT'den yararlandığını görüyoruz. Apple da benzer bir iş modeline gidecek gibi duruyor ama Apple'ınki tabii ki daha... En azından kullanıcılar için mahremiyete daha saygılı şimdilik görünüyor. Ama o da daha fazla entegrasyon için ve aynı zamanda sonucunda yatırım yaptığında bu şirkette bir yeri geldiğinde söz hakkı veya şirketin üzerinde hani maddi bir varlığı da olmuş oluyor. O yüzden Apple da OpenAI'ya yatırım yapacakmış. Zaten Apple Intelligence'da OpenAI'nin ChatGPT'sinin bizlere sunulduğunu zamanla göreceğiz bu senenin sonuna doğru.
Ya bir şey diyeyim, mesela biz bu programa başlamadan önce ben AI ChatGPT için çok şeydim böyle. Ne kadar güzel ya, muazzam bir şey. Biz bunları böyle anlattıkça bak 15. bölüm oldu. Artık böyle ChatGPT, AI vesaire görünce böyle bir şey olmaya başladı. Çok boşmuş gibi geliyor ama hani ilerisini görebiliyorum. Evet, potansiyelini görebiliyorum, vizyonlarını görebiliyorum ama böyle bir rahatsız ediyor beni. Saçma sapan bir... Acaba şeye mi girdim? Bu kıskanmaya mı başladım, bu AI bu kadar ilgi görüyor? İnsan gibi de bir noktada böyle seninle konuşuyor falan. Her şey bu telefona benim ChatGPT yükleyip karşılıklı konuşmamla başladı Burak. Galiba o zamandan beri ben ChatGPT'yi kıskanıyorum abi. Her şeyi biliyor çünkü.
Bence sen kıskanmıyorsun ChatGPT'yi. Bence buradaki sıkıntı ChatGPT'nin şu an sana sınırlı şekilde hizmet verebiliyor olması. Bence sen daha kanlı canlı bir ChatGPT istiyorsun gibi geliyor bana.
İşte bazı şeyler istiyoruz da kardeşim, maalesef. Şimdi yapay zekadan devam edelim o zaman. Midjourney donanım hamlesi yapıyormuş. Nedir bu Midjourney? Biz bahsettik mi bu Midjourney'den daha önce?
Bu programda bahsetmedik. Belki seninle birebir konuştuğumuzda lafı geçmiştir ama.
O zaman bir Midjourney neymiş? Bize bir anlatsana böyle kısaca.
Midjourney en çok yazıdan görsel üretme yapay zeka modeliyle bilinen bir firma. Hatta Discord üzerinden falan yapıyorsun. Mesela Midjourney'in kanalı var. O kanala giriyorsun ve sitelerinden de abonelik aldıysan, çünkü en başlarda bedavaydı. Ben mesela geçen haftalarda bir işim düştü, kontrol edeyim, bir şey ürettireyim dedim. Benden abonelik istedi. İnternet sitesine gidiyorsun, aboneliğini yapıyorsun. Ondan sonra da mesela Discord üzerinden klasik yazıyla görüntü ürettiriyorsun. Midjourney'nin burada sadece görüntü işlemeye ve görüntü üretmeye odaklandığı için diğer yapay zeka modellerine göre de daha ileride veya en azından daha çok kullanılan bir model olduğunu da söyleyebiliriz. İşte Midjourney Twitter'dan bir duyuru yapmış ve demiş ki biz bir donanım üreteceğiz. Ancak bu donanımın ne olduğunu söylememiş. Bilgisayar mı olacak, kişisel asistan mı olacak, cebimizde mi taşıyacağız, kulağımıza mı takacağız? Hiçbir detay yok. Fakat burada Şöyle iki küçük detay var. Midjourney'nin şu anki CEO'su David Halls daha önce LeapMotion isimli bir donanım firmasında CTO'ymuş, yani Chief Technical Officer. Teknik anlamdaki en yüksek yöneticiymiş. LeapMotion ne yapıyormuş diye baktım. Şöyle bir firmaymış diyeyim. Mesela klavye kullanacaksın ama klavyeye dokunmadan havada elini hareket ettirerek, işte el hareketlerini haritalayıp tanımlayarak sanki klavyede yazıyormuşsun gibi aslında hareketini bir anlamda fiziksel girdiye çeviren, ürünler üreten bir firmaymış. Midjourney'nin CEO'su böyle bir geçmişten geliyor. Bir de Midjourney'nin CEO'su David Halls Ahmet Abbas isimli birini de dahil etmiş ve hatta Midjourney'nin donanımdan sorumlu başkanı olarak işe almış. Bu Ahmet Abbas da yine LeapMotion'da David Halls'la birlikte çalışmış. Sonrasında da Apple'da Apple'ın gözlüğü olan Vision Pro için 5 yıl çalışmış. Yani hep böyle donanım bazlı şeylerde çalışmış bir uzman. Ve bu duyurularında Midjourney demiş ki biz bir cihaz geliştireceğiz ve iş başvurusu yapmak isteyenler de şu adrese mail atabilir demişler. Böyle bir gelişme var, ancak tarih aralığı, ne gibi bir şey olacağı, ne gibi bir şey olmayacağı hakkında bir bilgi yok Meriç. Sadece bir yapay zeka modeli firmasından böyle bir adım gelmesi, hem de büyüklerden birinden, tabii ki en azından bir haber niteliği taşıyor.
Biz 2-3 hafta önce Pixel telefonlardan bahsediyorken Imagen isimli bir görüntü oluşturma uygulamasından da bahsetmiştik onun içinde. Google'da bu konuda bir gelişme varmış.
Belki hatırlarsın, biz tabi podcast'e başlamadan önce Şubat ayında Google zaten Gemini yapay zekasının altında Imagen 2 görsel üretme teknolojisini, aracını insanların kullanımına sunmuştu. Fakat insanlar mesela bu görüntü oluşturma modeline demişlerdi ki işte Amerika'nın kurucu babalarını çiz bana. Google Imagen'in algoritmalarına öyle bir müdahale etmiş ki algoritmanın taraflılığını engelleme uğruna algoritmayı bu sefer yine taraflı yapmıştı. Şöyle ki, şimdi örneği verince anlayacaksın ne demek istediğimi. Sen işte diyorsun ki bana lütfen Amerika'nın kurucu babalarını bir çizer misin? Kızılderili, zenci, Asyalı, yani beyaz olmayan bütün topluluklardan insanları kurucu babalar olarak gösteriyor. Ya da aynı şekilde bana bir papa resmi çiz dediğinde, bana bir Viking resmi çiz dediğinde, sonucunda Viking'in bir tarihi gerçekliği var. Viking insanların fenotipinin ya da papaların bir tarihi gerçekliği var. Hani hiç Asyalı papa da olmamış. Bu sırf zenci olmaması veya olması üzerine değil. Asyalı da olmamış, Amerikan yerlisi de olmamış mesela. Fakat işte sırf beyazlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yapmama adına öyle bir algoritma müdahalesi gerçekleştirilmiş ki bu sefer beyazlara negatif ayrımcılık yapılıyor adeta. Çünkü tarihi gerçekler saptırılmaya başlanmıştı. Tabii ki biz demiyoruz ki yapay zeka sürekli beyaz insan çizsin diye bir hani derdimiz yok, ama tarihi bir şey istendiğinde en azından ona uygun bir şey çizilebilmeli. Ya da Viking dendiğinde Viking fenotipine uygun bir şey çizilebilmeli. Bu şey için de geçerli. Düşünsene, diyorsun ki bana bir tane Çin imparatoru çiz, sana tutuyor beyaz birini çiziyor. Bu da uygun değil. Bunun da olmaması lazım. İşte bu tepkiler üzerine 2 hafta içinde Imagen 2'yi geri çekmişti Google. Demişti ki tamam, biz bunun üzerine biraz daha çalışalım. Hazır olduğunda biz size modelimizi tekrar sunacağız, kullanıma açacağız demişti. O açıklamasından 20 hafta geçti ve sonunda Imagen 3'ü tekrar Gemini yapay zekasının içinde sunmaya karar vermiş. Burada şöyle kısıtlamalara gitmiş Meriç. Eskisi gibi nahoş veya istenmeyen durumların olmaması için diyelim. Mesela gerçekçi fotolar olmayacakmış. Tanınabilir şahsiyetler olmayacakmış. Reşit olmayan kişiler olmayacakmış. Veya açıkça cinsel, vahşet ve şiddet içerikli ögeler barındıran resimler, fotoğraflar üretilmeyecekmiş. Bunları bir şekilde elediklerini söylüyorlar. Tabii bunun ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Yine geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Twitter'ın daha doğrusu X'in yapay zekası Grok bayağı elinde taramalı tüfekle katliam yapmış Pikachu falan çiziyordu. Bakalım Google bunu ne kadar sağlayacak. Ama Google demiş ki kullanıcı geri bildirimlerini her zaman hani saygı duyuyoruz ve bunlarla birlikte geliştirme ihtiyacı olan alanları da tespit ediyoruz ve sürekli bu yapay zeka modellerini geliştirmeye devam edeceğiz demiş. Gelecek günlerde Imagen 3, Gemini Advanced, Business ve Enterprise kullanıcıları için İngilizce dil desteğiyle gelecekmiş. Yani Türkçe bir komut veremeyeceğiz ama İngilizce bu komutları verip bir görsel üretmesini sağlayabileceğiz. Eğer bahsettiğim üyeliklere sahipsek. Bu arada belki başta söylememiz gerekeni sonda söylüyoruz ama neden Imagen diyoruz diye merak edebilir insanlar. Orada Google'ın bir kelime oyunu var. Imagine kelimesiyle, hayal etmek kelimesiyle generate, yani bir şeyleri üretme kelimesini birleştirmiş, imagen yapmış. Biz de o yüzden imagen diye okuyoruz. Hani bizi böyle imagine'ı okumayı bilmiyor veya ne demeye çalışıyor bunlar diye yargılamasınlar diye buradan bir söylemek istedim.
Abi Intel, Pat Gelsinger saçma sapan işlerle uğraşıyor. Bak Nvidia'ya, bak rakiplerine, rekor gelir elde etmişler.
Hem de ne kaynaklı olduğunu da şimdi söyleyeceğiz. Dediğin gibi bir çeyrekte, şimdi Amerika'da tabii mali yıl farklı hesaplanıyor ya, 2025'in ikinci mali çeyreğinde, yani son geçtiğimiz çeyrekte 30 milyar dolar gelir elde etmişler.
Bir çeyrekte.
Tek bir çeyrekte, yani 3 aylık süreçte. 30 milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %122, bir önceki çeyreğe göre %15 daha yüksekmiş. Peki tahmin et bu gelirin kaynağı ne? Oyuncu ekran kartları mı dersin?
Oyuncu ekran kartları mantıklı duruyor.
Ama değil.
Neymiş?
Bu gelirin asıl kaynağı %87'si hatta veri merkezlerinden geliyor. Neden? Çünkü Nvidia özellikle yapay zeka veri merkezinde, geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik ya, AMD güzel gelirler elde etmeye başladı ama işte bu gelir de ancak Nvidia'nın gelirlerinin küsuratını oluşturur diye. Nvidia'nın bu alandaki rakipsizliği böyle sonuçlara sebep oluyor. Bu arada Nvidia'yı bilen kullanıcılar en azından bilgisayar tarafında hep ekran kartlarıyla biliyorlar. Orada da pazarı domine ediyor. Hani o da bir gerçek. Ama Nvidia'nın iş modelinde ekran kartları onlar için inanılmaz önemsiz ve göz ardı edilebilir demeyeceğim ama gördüğün üzere gelirlerinin ancak mesela %10'unu oluşturabiliyormuş. %87'si veri merkezlerinden geliyor. Dolayısıyla Nvidia'nın ekran kartlarında her sene böyle kendilerini yenilemeleri, fiyat performansa odaklanmamaları, kullanıcıya biraz da ya alırsanız alın, hani biz bu fiyattan ürün çıkarıyoruz demelerinin ardında diğer tarafta inanılmaz gelir elde etmelerinin şımarıklığı yatıyor açıkçası.
Böyle de bir rahatlık var üstlerinde. İster alın ister almayın kardeşim, biz zaten sizden kar etmiyoruz ki demişler.
Aynen ya, biz zaten gelirin %10'unu sizden elde ediyoruz demiş. Bu arada kar demişken çok güzel bağladın. Firmanın 30 milyar dolarlık gelirinin net karı 19 milyar dolarmış. Gayet iyi rakam.
Çok iyi yani, çok iyi. Ne ediyor? 3'te 2'si yani, çok güzel.
Az sonra bir şirketten bahsedeceğiz, daha doğrusu şimdi. Bakalım orada neler oluyormuş.
Ya o şirketin ismini bile almak istemiyorum artık ama. Intel yine değişik bir şeyler deniyormuş. Birimlerini ayırmayı düşünüyormuş, üretim birimini ayırmayı düşünüyormuş. Sürekli her hafta değişik değişik fikirlerle karşımıza çıkıyordu. Bu fikirlerin bana bir yararı yok. Kullanıcıya bir yararı yok. Şirket içinde bir şeyler deniyorlar. Anlat neymiş.
Intel'in büyük haberini yaptığımızda bu hisse değer kaybı, neler dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor diye demiştik ki Intel'in iki tarafı var ve asıl zarar eden tarafı Intel Foundry, yani Intel'in işlemcileri fiziksel olarak üreten tarafı demiştik. Az önce söyledik ya Nvidia bir çeyrekte 30 milyar dolar gelir elde etmiş diye. Nvidia'nın fabrikası olmadığını da hatırlatalım. AMD de öyle. Bu iki büyük Intel'in rakibinin fabrikası yok. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger'ın Vizyonu da şuymuş. Intel Foundry yani fabrika kısmı işte tam burada devreye giriyor. Bakın bizim en büyük iki rakibimizin fabrikası yok. Intel Foundry hem bizim fabrika tarafımız olacak hem de TSMC ve Samsung Foundry gibi yine dünyanın en büyük dış müşterileri ve kendilerine gerektiği zaman işlemci üretebilecek fabrikalarına da rakip olacağız. Yani sadece Intel Foundry Intel için işlemci üretmeyecek. Aynı zamanda belki Apple diyecek ki ya sizin teknolojileriniz çok iyi. Biz dizayn edelim, tasarlayalım işlemciyi ama sizle üretmek istiyoruz. TSMC yerine gidip Intel'e söyleyecek. Yani vizyon bu. Aslında gerçekten güzel bir vizyon. Bunu yapabilecek gücün varsa çok da yarayacak bir şey. Fakat Intel Foundry zarar ediyor. Mesela geçtiğimiz çeyrekte Nvidia ile kıyasladığımızda Intel Foundry'nin 2.8 milyar dolarlık bir zararı var. Sadece bir çeyrekte. Ve bu yüzden de mesela Intel'in hisseleri bu sene %60 düştü. Çünkü Intel bir çatı şirket olduğu için ve Foundry'de içinde bulunduğu için Intel genel olarak zarar yazdı. Her ne kadar ürettiği işlemcilerin satışından kâr etmiş olsa da üretim sırasında o kadar büyük zarar etti ki firma genel olarak zarardı. İşte bunu yoluna koymak için de özellikle Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile çözümler üzerinde konuşuyormuş Intel. Hani Intel Foundry'yi nasıl ayırabiliriz, nasıl farklı bir şirket yapabiliriz, en azından mali tabloları işte ayırmak ve Intel'in işlemci satış tarafını AMD ve Nvidia gibi hani tasarım ve satış tarafını etkilememek için böyle çözümler üretmeye çalışıyorlarmış. Ama tabi burada bir de şey konusu var. Zaten bu kadar zarar yazan bir firmayı kim alacak? Nasıl koşullarda alacak? Zaten ya yani şunu demiyorum, Intel Foundry berbat işlemciler üretiyor, işe yaramayan hani çöp bir yatırım, böyle şey olur mu demiyorum. Kimse demiyor zaten bunu. Ama belli ki operasyonlarında bir sıkıntı var ve karlı bir şirket değil. O zaman kim alacak? Aldığı zaman karlı duruma getirebilecek mi? Tabii ki bunu da düşünecekler potansiyel alıcılar. Göreceğiz açıkçası. Yani Pat Gelsinger, hani biz dalga geçerek bahsediyoruz ama sonucunda çok uzun yıllardır, neredeyse Intel var olduğundan beri şirketin içinde olan biri ve çok uzun yıllardır da yine CEO'luk görevini yerine getiriyor. Onun da vizyonlarından biriymiş açıkçası hani Intel Foundry'nin devam etmesi. Hem dediğim gibi fabrikasız iki ana büyük rakibi, hem de o rakiplerine üretim yapan TSMC ve Samsung Foundry gibi asıl fabrikalara rakip olabilmek adına. Ama göreceğiz. Ben de açıkçası bir şekilde bu durumdan kurtulmalarını isterim. Çünkü rekabet her zaman iyidir. İşte piyasa boş kalırsa, mesela Nvidia'nın ekran kartları pazarını domine etmesi gibi bir durum söz konusu olursa, Nvidia orada istediği gibi at koşturur. En tepe kartına hiçbir rakip gelmezse der ki 2000 dolar. Çünkü rakip yok. Der ki bu böyle. Hani ben bunu istiyorum. Almak istiyorsan al. Almak istemiyorsan git, rakibin daha düşük kartını daha ucuz fiyata alabilirsin. Çünkü rakibi yok. Intel'in de bizi ekran kartı tarafında, işlemci tarafında veya işte üretim kısmında rakipsiz bırakmaması lazım. Bir şekilde var olması lazım. Belki burada sorun Intel değil de Pat amcadır diyebiliriz.
Vallahi Pet amca mıdır kimdir bilmiyorum ama tabii şaka yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz da. Yani mesela bunların bu kötü gidişatının sebebi rekabet edememek mi, yoksa yanlış adımlar mı atıyorlar genel olarak? Ya da Nvidia Intel ve AMD çok mı? Evet evet, Intel tarafında. AMD ve Nvidia çok mu mesela başarılı gidiyor? O yüzden mi Intel bu duruma düştü? Bir fikrin ya da yorumun var mı?
Duyduğum kadarını söyleyeyim. Hani bunun üzerine özel bir okuma yapmadım, araştırma yapmadım. Bak dikkat ettiysen haberde şunu dedim. Nvidia ve AMD fabrikasız. Yani gidip tasarlıyorlar işte ekran kartlarını, işlemcilerini. Ama kime ürettiriyorlar? TSMC'ye, Samsung Foundry'ye ya da buldukları başka kriterlerine uyan bir üreticiye ürettiriyorlar. Bu Intel de olabilir bu arada. Kabul ettikleri sürece Intel Foundry tarafına üretebilirler. Zaten Intel Foundry'nin amacı o. Hani sadece Intel'e değil, yeri geldiğinde rakip firmalara da işlemci üretelim. Çünkü gelir sağlayalım. Ve yine haberde bahsettiğim bir şey var. Intel'in işte bu işi yapan kısmı, işlemcileri tasarlayan ve satış yapan, işte pazarlamasını yapan kısmı zaten zarar etmiyor. Onlar kârda. Zarar eden taraf Intel'in fabrika kısmı. Muhtemelen benim okuduklarıma göre Intel özellikle teknoloji geliştirme aşamasında sorunlar yaşamış fabrikasında. Mesela işte TSMC 3 nanometre teknolojisine kadar düşerken Intel Foundry şu an hala 7 nanometre ya da 10 nanometrede sıkışmış durumda diye hatırlıyorum. Ve Intel bile, düşün, Intel Foundry'nin başka firmalara işlemci üretmesi beklenirken Intel bile mobil işlemcileri için TSMC ile anlaştı. Kendi fabrikasında ürettiremiyor çünkü o teknoloji yok. Verimlilik için özellikle mobil, biliyorsun hani mobil işlemcilerde verimlilik çok önemli. Hani pil tasarrufu önemli, az tüketip az güçle çok verim alabilmek önemli, düşük ısı tasarıma sahip olması önemli. Yani düşük ısı üretecek ki daha kolay soğutulabilsin vesaire vesaire. TSMC o tarafta 3 nanometredeyken, Samsung yine 3'te 4'teyken, sen 7'de 10'daysan sen bile kendi firmana müşteri olmuyorsun.
Yani ben yine biraz rekabet üzerinden yorumladım. Bazı konularda rekabete girememiş. Ya daha doğrusu evet, başarısız oluyor rekabette. Girememiş diye rekabetteler ama. O zaman AMD'den devam edelim. AMD dedik.
Bu biraz lokal bir haber abi. Aslında belki biraz daha senin tarafları ilgilendiren bir haber diyebiliriz. Çünkü Amerika'da belki biliyorsundur, Micro Center diye bir yer var. Bir zincir var. Bilgisayar donanımları satıyor. Bu zincirin özelliği internetten satış yapmaması. Mağazalarına gidip alıyorsun. Amerika'da 28 tane mağazası varmış. AMD geçtiğimiz yıllarda da yine Micro Center'da satılmak üzere bir tane işlemci çıkarmıştı. Sadece Micro Center'da, düşün, fiziksel olarak satılıyor. Yine bu senede bir işlemci daha tanıttı. 7600X3D isimli Ryzen 7000 serisine ait bir işlemci. 6 çekirdekli fakat 3 boyutlu cache mimarisi var. Bu ne demek? Şöyle, şimdi senin işlemcin sonucunda bilgilere erişmek zorunda. O bilgileri işleyebilmek için. Bu bilgilere cache denilen, işlemcinin üstünde bulunan yerlerden erişebilir. Ama bu işlemcinin üstünde bulunan yerler inanılmaz hızlı olmalarına rağmen kapasite olarak çok sınırlılar. Mesela 32 MB, 16 MB, 24 MB. Bak, megabyte diyorum. Yanlış söylemiyorum. Gigabyte falan değil. Megabyte gerçekten. Yani senin mesela RAM'lerin 32 GB, 64 GB, 128 GB olabilirken işlemci üzerindekiler böyle megabyte seviyesinde ve küçük megabaytlar seviyesinde. AMD bu 3 boyutlu cache mimarisi sayesinde 2 nesil önce tanıtmıştı, 5000 serisinde, inanılmaz bir çığır açtı özellikle oyunlarda. Çünkü gerçekten 3 boyutlu, yani gerçekten fiziksel olarak işlemcilerin üstüne bir tane cache yerleştiriyor, cache tabakası ve böylece mesela bu işlemci 7600X3D baz aldığı 7600X'e göre 3 kat daha fazla cache'e sahip oluyor. Ve böylece özellikle oyunlarda cache belleğe çok ihtiyaç duyulan yerlerde inanılmaz performans artışları alabiliyorsun. Çok işine yarıyor. Üretkenlik açısından çok önemli değil. Üretkenlikte hala çok çekirdek ve o çekirdeklerin birlikte çalışabilmesi ve tek çekirdek, bazı uygulamalarda da tek çekirdeğin saf performansı daha önemli. Ama bir oyuncuysan bu 3 boyutlu cache çok işine yarıyor. Nasıl bir fiyatla geliyor? Şöyle, 7600X düz model Amerika'da $230 satılıyor. Bu 3 boyutlu olan ise $300 piyasaya sürülecek. Ama daha da önemlisi, Micro Center'ın bir de bir paketi var. Anakart artı RAM ile birlikte, bu arada anakart da Asus'un TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi modeli ve 32 GB DDR5 6000 megatransferlik bir RAM kiti ile $449 satın alınabiliyor. Keşke böyle şeyleri ülkemizde de görebilsek. 7600X3D gibi özel işlemci üretilmesini geçtim, en azından normal işlemcileri keşke böyle paketlerle satın alabilsek. Gerçekten inanılmaz bir paket, inanılmaz bir fiyat performans noktasında, bundan da bahsetmiş olmak istedim. Belki Amerika'ya gitme şansı olan ya da Amerika'da yaşayan izleyicilerimiz varsa haberleri olsun, mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çalışsınlar.
Peki şeyi soracağım, şimdi bu zincirde satılan bir işlemciyi ben aldım. Hı-hı. Kendim mi bilgisayara bunu ekliyorum? Ne yapıyorum bunu?
Evet.
Kendim açıyorum, bilgisayarı koyuyor muyum?
Eğer zaten uyumlu bir anakartın varsa, bunun platformu AM5 mesela. AM5 platformuna sahip bir anakartın varsa, evet, alıp işlemciyi kendi anakartına takabiliyorsun. Ama Microcenter'ın burada sana sunduğu hizmetler de var abi. Sadece gidip bilgisayar parçalarını alayım sonra evde toplayayım demiyorsun. Onları da toplatabiliyorsun. Öyle de bir avantajı var. En azından mesela sen bilgisayar toplamayı bilmiyorsan şey diyebilirsin. Ya ben uyumlu parçaları aldım ya da hatta bana orada da yardım edin. Toplar mısın deyip bedelini verip toplatabiliyorsun.
Tabii belli bir ücret karşılığı yaptırabilirsin. Keşke bedava olsa bu tarz hizmetler.
Anlayan arkadaşın varsa ona bedava yaptırabilirsin.
Evet, mesela sen.
Biletimi alırsan yaparım.
O biraz pahalıya gelir. Ben o parayı ben buradan zaten hazır toplanmışını da alabilirim büyük ihtimalle.
Amerika'ya geldiğimde senin mesela şey olsun. 5 sene önce alıp beni beklediğin parçaları birleştirelim.
Artık hiçbir parça kullanılmıyor falan, hani çok daha yenileri var böyle. E
Evet.
bu Uğur ne zamandır gelmedin ya, bak kullanamadım bilgisayarı diye böyle.
Neyse, kader kısmet deriz ona da.
Doğru. Ama internetten de işlemci indirilebiliyormuş.
Tabii. Windows sayesinde, Microsoft sayesinde. O şöyle bir espri bu arada. Özellikle Reddit'te ve teknoloji forumlarında internetten RAM indirdim esprileri var. Yani bunlar tabii ki indirilen şeyler değil. Ama yine Microsoft'a söyleyeceğimiz bir haber var. Biz en başta yok dedik ama o da benim kusurum olsun.
Eyvah.
Microsoft zamanında öyle bir optimizasyon eksikliğiyle çıkmış ki aslında şu anda bak hali hazırda piyasada 3 yıldır 5 yıldır olan işlemcilerden bahsediyorum. Onlar bile yazılım güncellemesiyle ortalama %10'luk bir performans artışı alacaklarmış. %10 sana az gelebilir ama şöyle düşün. %10 bazen 2 nesillik bir işlemci farkının yarattığı performans artışına denk geliyor. Hatta geçen haftalarda bahsetmiştik ya, Ryzen 9000 serisi 7000 serisiyle karşılaştırıldığında %3 falan performans farkı veriyordu. Düşün. 2 sene fark var, 1 nesil fark var. %3 performans artışından bahsediyoruz. Microsoft'un tembelliği yüzünden Windows'ta Ryzen işlemcilere optimizasyon yapılmadığı için yıllarca ve şimdi ne hikmetse ve nedense bir şekilde o optimizasyon yapıldığı için birden Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serisi işlemcilere sahip olan kullanıcılar bu güncellemeyle birlikte ortalamada %10'a varan performans artışı alabilecekler. Bazı testlerde, bazı oyunlarda performans artışı %30 falan. Tabii ki hani %1-2 olduğu durum da var ama yani işlemcini yenilemeden sadece bir yazılım güncellemesiyle %30 performans artışı inanılmaz bir şey. Öyle söylemek lazım. 24H2 yine geçen hafta bahsettiğimiz 2024 yılının ikinci yarı güncellemesinde oluyor bu. Sizin özel bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da ben 24H2'yi beklemek istemiyorum derseniz bir gidip sitesine bakarsınız. Özel bir ismi var. Sadece o küçük özel güncellemeyi indirerek eğer Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serisi işlemcilere sahipseniz bedavadan performans indirmiş olacaksınız. Bu arada internette dolaşan şöyle bir şey de var. Zaten böyle Microsoft'un Intel'e biraz iltimas geçtiği, AMD'yi biraz üvey çocuk gibi gördüğü yıllardır. Hani öyle bir daha doğrusu söylenti var. Hani bu tamamen komplo teorisi de olabilir. Ama açıkçası şu yapılan güncellemenin bunu sağlıyor olması bana biraz manidar geldi diyeyim. Düşünsene Microsoft asıl yapması gereken bu. Windows'un yüklenebileceği her cihazda olabilecek en yüksek performansla çalışmasını sağlamak, değil mi? Ama bunun yerine Microsoft ne yapıyor? İşte Copilot çıkarıyor. Recall çıkarıyor mesela. Diyecek bir şey var mı mesela bunun üzerine? Benim yok.
Recall'un üzerine ben psikoloğum bana Recall hakkında konuşmamamı önerdi. O yüzden geçen mesela çarpıntı yaptı. Hap aldım. Ağrı kesici aldım Recall konuştuktan sonra. Yani yok. Psikoloğum dedi ki sen de Recall konuşma dedi.
dinlerken o bölümleri atlıyormuşsun. Öyle duydum.
Evet. Ben geçen bölümü hiç dinleyemedim mesela. Çok sinirliydik.
Emre'den bir yorum gelmiş. Tam olarak dediği gibi bu arada. Kullanıcılar diyor ki güncel bir kernel istiyoruz. Microsoft'ta alın size recall. Gerçekten tam olarak o. Durum tam olarak o. İnanılmaz ya. Neyse. Yıllar sonra bir şeyler yapıyorlar gibi bir arada.
Ara ara.
Ayıp olmasın diye. İşte. Biz de çalışıyoruz ha. Ya da acaba şey mi? Microsoft birini aldı yeni işe. O da Microsoft kültürüne hakim değil. Yazık çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Yakında işten çıkarırlar. Ya bu da başımıza iş açıyor ya saçma sapan falan
aynen
diye.
Aynen ya, biz yıllardır bunu görmezden geliyorduk. Ne yapıyor? Ya kardeşim git recall falan çalışsana.
O zaman Samsung'dan bahsedip bitirelim.
Olur.
Samsung televizyonlarına 7 yıl işletim sistemi desteği sözü vermiş. Böyle bir destek yok muydu daha önce?
Daha önce habere göre Samsung'un verdiği bir söz yokmuş. Mesela gittiği yere kadar. Daha doğrusu sen televizyonu alırken Samsung'dan sana verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmuyor imiş. Ama Samsung zaten son dönemlerde özellikle telefonlarına ve tabletlerine de çok uzun yıllar yazılım desteği verme sözü vermişti. Mesela telefonlarına yine 7 yıl boyunca Android ana sürümü desteği verme sözü vermişti. Aynı şekilde Samsung Electronics de 2023 model televizyonlarından başlamak üzere Tizen OS işletim sistemine sahip televizyonlarına 7 yıl boyunca işletim sistemi desteği verecekmiş. Burada Samsung Electronics şeyi açıklamamış. Tam olarak hangi modeller kapsanıyor? Hani acaba daha üst segment, orta üst segment televizyonlar mı, yoksa gerçekten ürün gamındaki bütün Tizen OS işletim sistemine sahip tüm televizyonlar mı? Bu bahsedilmemiş. Onu da ilerleyen günlerde mutlaka detaylarını öğreniriz. Fakat bunu sunması gerçekten güzel bir şey. Çünkü evet, televizyonlar hani yıllardır hep akıllı televizyon deniyor ama özellikle işletim sistemleri bazılarının çok sorunlu. İşte reklam gösteriyorlar. Zamanla takılmaya başlıyor. Tıklıyorsun açılmıyor. O sırada başka bir şeye de tıklıyorsun açmak için. Hani o double click olarak sonra başka şeylere tıklıyorsun falan. Hani özellikle yurt dışında yaşayan kullanıcıların ben hani takip ediyorum. Söyledikleri şey ya zaten televizyonun işletim sistemini boş ver. Biz gidiyoruz Apple TV alıyoruz. Hani o Apple TV Box olan. Onu alıyoruz, rahat ediyoruz. Veya işte Google'ın kendi Chromecast'i vardı ya da Roku TV, hani bir sürü seçenek var sonucunda. Onları alıyoruz. Biz zaten televizyon işletim sistemini kullanmıyoruz diye. Samsung'un bu hamlesi biraz da Çinli üreticilerin baskısından geliyor bu arada. Mesela TCL gibi Çinli üreticiler pazarda inanılmaz pay almaya başladılar. Samsung hala televizyon pazarında lider. Yaklaşık %18'de. Ama TCL hemen onun arkasından geliyor. LG mesela TCL'in arkasında. Üçüncü sırada. Hatta bu öyle bir boyuta ulaşmış ki Güney Kore hükümeti Samsung ve LG'ye demiş ki arkadaşlar tam siz rakipsiniz ama hani diğer tarafta da Çinliler var. Siz en iyisi birbirinize de biraz destek olun. Sadece kendi panellerinizi kullanmayın. Gerekiyorsa birbirinizden de panel alın. Hani ürün gamınız hep dolu ve doğru yere odaklanmış olsun demiş. O yüzden mesela geçtiğimiz günlerde Samsung'un 2024 televizyonları arasında LG'nin OLED panelini kullanan bir model de vardı. Halbuki Samsung da kendi OLED panellerini üreten bir firma. Hatta bu OLED panel işine televizyon tarafında Samsung 2-3 yıl önce tekrar geri döndü. Ve iki taraf birbirine rakip teknolojiler üretiyorlar. İşte LG W OLED üretiyor. Samsung Quantum Dot OLED panelleri üretiyor. Ama Samsung'un bu seneki bir televizyon modelinde mesela LG'nin W OLED'i var. Böyle de garip şeyler görmeye başladık Çinlilerin baskısıyla. Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi, otomotivde de Çinli üreticilerin baskıları, mesela Ford'la Volkswagen'in platform ortaklığına gitmesine vesaire, böyle devasa ortaklıklara sebep oluyor. Bakalım Çinliler daha başımıza ne gibi ortaklıklar veya ne gibi gelişmeler salacak, göreceğiz.
Abi bölümü de bitirdik. O zaman var mı başka eklemek istediğin bir şey?
Pat Gelsinger. Yol yakınken Bence artık veda et.
Satya Nadella. Olmuyor. Bak bu hafta da gördük olmadığını.
Hanikef haber. Sessizsin diye unuttuk zannetme.
Sen evet.
Liste başısın.
Evet. Bayağıdır sesi çıkmıyor. Zannediyor ki saçma spam fikirleri ortaya atıp kaçabilecek. Yok öyle bu. Biz unutur muyuz bu program? Program bekliyor. Hanekef haber istifa ettiğinde ben kapımın önüne lokma döktürmeyi düşünüyorum. Nasıl fikir?
Hanekef haber özel bölümü yapalım.
Olur. Olur. Hatta onu çağıralım. Röportaj yapalım. Canlı yayında mahvedelim onu.
Olur.
Tamam.
Ben varım.
Anlaştık. Anlaştık. O zaman kapatalım.
Aynen. Benim diyeceğim bir şey yok. Herkes kendine iyi baksın diyorum. Eylül ayı da geldi. Sonbaharda geldi. Mevsim hastalanmalarına dikkat edelim. Ve iyi haftalar.
Evet, sonbahar geldi. Sanmasınlar ki bizim döktüğümüz yapraklar boşa. Bir diğer bahar içimiz yaprak döküyoruz. Yani o yüzden arkadaşlar sonbahar geldi, yapraklarım döküldü, üzülmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.